Herkese merhaba. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözde görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin derin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış. Yaklaşık yarım saat boyunca tarihten ilginç hikayelerle sizleri misafir edeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacak olan ilginç, gizemli ve çekici hikayelerin tadını çıkarın. Yarışlarının başlayacağı kapılara gelen atlar yerinde duramıyordu. Burunlarından soluyan bu gergin atların dizginleri ise yılların tecrübesiyle pişmiş usta yarışçının sol eline dolanmış vaziyetteydi. Yarışçı ileri, yalnızca ileriye bakıyordu. O da atlar gibi derin nefes alıp verirken aklından geçenleri göklerde ve yerdeki tanrılardan başka kimse tahmin edemezdi. Ne atların homurdanmaları ne de çılgın kalabalıkların çığlıkları kulak zarlarını milim titretmiyordu. Yarışçı kendine sunulmuş bu büyük ayrıcalığın hakkını vererek kendini destekleyen taraftarların yüzünü kara çıkartmamak niyetindeydi. Büyük bir mirasın temsilcisi yarışçı, görmediği Mezopotamya topraklarından çıkan bu arabanın savaşlar kazandığı geçmişini, kahramanların ruhunu yüceltmeyi amaçlayan anma müsabakalarını, artık esamesi okunmayan olimpiyatların saygın oyununu, koca Roma'nın kuruluşuna perde çekmiş vahim olayı biliyordu. O sadece kazanmak istiyordu. Yeniden merhabalar. Gergin bir yarış pistinin başlangıç noktasından yola çıkacağız bu bölümde. İstanbul'u İstanbul yapanları anlattığımız bu podcast serisinde tahmin edebileceğiniz gibi sıra hipodrom, Osmanlı tabiriyle at meydanı veya günümüzde andığımız şekliyle Sultanahmet Meydanı'na gidiyoruz. Bu yayını da daha öncekiler gibi parça parça yapmaya karar verdim. Hatta bu bölüme prolog adını verdim. Çünkü sizlere bu yayını aktarmak için yaptığım araştırmalar bana gösterdi ki Bizans'ın at yarışları tertip ettiği meydan olan hipodromun arka planında tıpkı bir buzdağı gibi derin bir gelenek var. Sümerler var, Hititler ve Kadeş Savaşı var. Troya Savaşı var ki en önemli tamamlayıcı parçalara sahip bir konumda. Roma var, ritüeller var, tanrılar, tanrıçalar, dönen devranlar, ölümden dirilişler ve en ilginci kadınların kaçırılması ve belki de ifali var. Bu denli renkli bir arka plana sahip hipodromla alakalı sadece ansiklopedik bilgilere, her yerde ulaşabileceğiniz istatistiki verilerle de karşınıza çıkmak istemedim. Madem ki tarihin derin denizinde bilgi avlamaya çıktık, o zaman hakkını da vermek lazım diye düşünüyorum. Anlatılacak olan hikayeler fazla olunca ve hepsini bir anda hakkıyla anlatmakta zaman alınca ikiye belki de üçe bölmeye karar verdim bu yayını. İlk bölümde daha çok at yarışlarının ve bunların Bizans'a gelişine dair geçirdiği evreleri anlatmaya çalışacağım. Asıl konumuz olan hipodromsa prologu takip eden bölümde kendine yer bulacak. Daha sonra Osmanlı özelinde fetih sonrasında hipodromun ne şekilde at meydanı olduğunu günümüze kadar neler yapıldığını, neler yaşandığını anlatacağım. Hazırsanız bu uzun yolculuğa başlayalım. İlk durak daha yazının keşfinden çok çok önceleri. Tarih nasıl Sümer'de başlıyorsa atlar ve at arabaları ile ilgili konuşmamız gerekenler de burada ortaya çıktı. Atın Orta Asya steplerinde evcilleştirilmesinden sonra tekerleği bularak hayatını kolaylaştıran Sümer halkı inovatif başka bir adımla bu ikisini birleştirdi. Önceleri yük taşımak için kullandığı at arabalarının sağladığı avantajları bir adım daha ileri götürerek savaş meydanlarına adapte etti. Bu ilk at arabaları dört tekerlekli ve hantaldı. Manevra kabiliyeti ise oldukça düşüktü. Bu icadı alıp bir sonraki aşamaya çıkaranlar Anadolu'nun kadim uygarlığı Hititler oldu. Hititler tekerlekleri ikiye düşürüp arabanın ağırlık merkezine doğru yerleştirerek hafif, dengeli ve manevra kabiliyeti yüksek arabalar yapmayı başardılar. Bu araçların artan kapasitesiyle de büyük zaferler kazandılar. Devam eden maceranın bir sonraki durağı Yunan medeniyeti. Gelenek Anadolu üzerinden kıta Yunanistan'a geçer kısa zamanda. Hemen Homeros'a bakalım. Antik Yunan kültürünün ipuçları hep onun eserlerinde karşımıza çıkıyor. Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada adlı destanında yakın dostu Partoklos'u yitiren Akileus bir araba yarışı düzenler ölenin adasına. Homeros'un sözleriyle Akileus orduyu bir araya getirip ödüller ısmarladı gemilerden. Leğenler, üç ayaklar, atlar, katırlar, başları kalkık öküzler, güzel kemerli kadınlar hep bir hediye olarak verilecekti yarışın sonunda. Bunlar ölen kahramanın adını yaşatıp Hades adı verilen ölüler diyarında daha iyi karşılanmasını sağlamak amacıyla yapılırdı. Yarışı kazanan yiğitlerin aldıkları hediyelerle beraber de öleni yad etmesi cabası. Bu geleneğin oldukça uzun zaman devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Homeros'tan yüzlerce yıl sonra yaşamış olan Romalı şair Vergilius bile bu yarışlardan söz eder. Roma'ya geleceğiz daha sonra detaylı bir şekilde ama biraz daha var. Biz Yunan Yarımadası'ndaki keşfimize devam edelim ve olimpiyat oyunlarına gelelim. Anadolu topraklarının doğurduğu bir yiğitten söz edelim. Pelops. Pelops talihsiz bir çocukluk geçirir. Zira babası Tantalos tanrılara çekeceği ziyafette eşsiz tatlar sunmak adına onu kurban edip tanrıların masasına sunar. Tanrılar bunu fark edince onu tekrar hayata döndürüp babası Tantalos'u azap çekmesi için Hades'e yollarlar. Pelops kendine sunulan bu ikinci şansı daha iyi kullanmak adına kendini yollara vurur ve bizim kültürümüzde Mora olarak bilinen Yunan topraklarına gider. Burada savaşçı tanrı Ares'in oğlu Oinomaos'un kenti Pisa'ya uğrar. Kendini atlara ve at ehlileştirmeye adamış bu çılgın kral, evlilik çağına gelmiş kızına dahi atlara hükmeden kadın anlamına gelen Hipodamia adını verir. Dedik ya, Hipodamia evlilik çağına gelmiş, at sevdalısı babası Oinomaos da kendince bir yöntem bulup evlenmek isteyen adayların kendisinin de katıldığı bir araba yarışında galip gelmeleri durumunda Hipodamia ile evleneceklerini şart koşmuş. Ya kaybederlerse, kaybederlerse de bu cüretlerini hayatlarıyla ödeyeceklermiş. Yani ya yarışı kazanıp kızı alacaklar ya da kaybedip Hades'e gideceklermiş. Pelops adlı tanrılardan torpilli Anadolu yiğidi de şansını denemek ister tabii ki. Krala meydan okur bir araba yarışı için. Zaten daha önce bir kere öldüm, bir kere daha ölsem önemli değil diye düşünmüş olabilir Pelops. Bu gözü karalığın meyvelerini de çabucak toplar aslında. Hipodamia bu Anadolu yiğidini görür görmez aşık olur ve bir yolunu bularak Pelops'a babasının yarışları kazanma taktiklerini anlatıverir. Kendine aşkın yardımıyla ulaşan bu tiyolarla piste çıkan Pelops, Kral Oinomaos'u geçerek ortaya konan ödülü kazanmaya hak kazanır. Ve bu da yetmezmiş gibi krala kendi kuralını hatırlatarak kaybeden bu ücretini canıyla ödemesi şarttır deyip onun öldürülmesini sağlar. Böylelikle Pisa kentine kral olan Pelops ve kraliçe eşi Hipodamia, başarılı bir iktidarla Mora adını verdiğimiz toprakların hepsine hakim olarak bu topraklara Pelops'un toprakları anlamına gelen ve günümüzde de kullanılan Peloponnesos adını vermiştir. Sadece bununla kalmamış Pelops, kayınpederinin vefatı ve tanrılara olan şükranını sunmak için kendi idaresi altında bulunan Olimpia kentinde 4 yılda bir defa düzenlenecek oyunların da başlangıç hamisi olmuştur. Bu etkinliklerde başroldeki yarışların hangisi olduğunu söylemeye gerek yok tabii ki. Antik Yunan'da gerçekleşen yarışlar daha ileride anlatacağım Roma tarzı yarışların da kökenini oluşturur. Uzunlamasına ve bir yanı dönemece sahip devasa pistin etrafında atılan turlarla kazananın belirlenmesi gibi basit bir kuralı vardır yarışların. Buna rağmen bu olayı hafife almamak lazım çünkü o dönemde bir yarışçının kazancı bir zanaatkarın bir yıllık kazancına eşit. Bir de toplumsal prestiji var işin. İtalyan Yarımadası'na geçmeden başka bir detaya daha bakmak önemli diye düşünüyorum. O da Helios. Helios antik Yunan mitolojisinde güneş tanrısıdır. Bu tanrı her sabah doğudan doğru dört atlı arabasına bağladığı güneşi çekmeye başlayarak batıya sürüklermiş. Ve her akşam güneşi batırdıktan sonra yerini iki atlı arabasıyla ayı çekmeye başlayan ay tanrıçası Selene'ye bırakırmış. O dönem insanı inancında oldukça önemli bir iş yapan Helios ve Selene'nin atları ve arabalarını kutsamak adına belli tarihlerde araba yarışlarının da düzenlendiğini kaynaklar bize ta o zamanlardan bu zamanlara kadar aktarsa da benim takıldığım ufak detay Helios'un kızıdır. Kirke. Yine Homeros'un Odysseia destanında anlattığına göre kahraman Odysseus'un uğradığı adada ona aşık olan Kirke, her ne kadar Odysseus'u kocası yapmak gibi planları kafasında kursa da gerçek karısı Penelope'ye olan aşkından taviz vermeyen Odysseus tarafından olumsuz yanıt alır. Kirke bu durum karşısında sarayında bir yıl oyalayıp Odysseus'u belli zamanlarda romantik ve erotik dakikalar geçirir ve ona dönüş yolunda karşılaşacağı tehlikeleri nasıl alt edeceğini bir bir anlatır. Zamanı gelince anlatılır diyelim ve neden İtalyan Yarımadası'na varmadan arabalı tanrı Helios'un kızı Kirke'yi önemli bir detay olarak andığıma değineyim. Kirke'nin romantik ve erotik Odysseus gecelerinin meyvesi olan iki oğlu dünyaya gelir. Bunlardan biri Latinus'tur. Diğeri şimdilik önemli değil. Günümüzde Roma şehrinin de bulunduğu ve o dönemlerde Latium denen antik krallığın başındaki Latinus, Latin halklarının babası sayılabilir. Troya Savaşı'nın galiplerinden Odysseus'un oğlu Latinus, ileride dünyaya gelecek kızı Lavinia'yı savaşın mağluplarından Aenas'la evlendirir ve zamanla Aenas kral olur. Onun soyundan gelen Rhea Silvia ise vakti geldiğinde ikiz olan çocukları doğurur ve bunlardan Romulus'un kardeşini öldürmesi üzerine günümüze kadar izlerini bırakmış bir medeniyetin kaynağı olan Roma ortaya çıkmış olur. Biraz daha irdeleyelim bu mevzuyu. Troya'nın iki tarafından da kan bağı taşıyan çiçeği burnunda kralımız Romulus'un kurduğu Roma kentinde oluşturduğu yapılardan biri Circus Maximus adıyla anılacak olan at yarışı pistidir. Burası yeni kurulmuş olan kent devletinin nasıl olup da yeni yerleri fethederek bilinen dünyanın hakimi olacak bir uygarlığı da anlamamıza yardım eder. Sonra Romulus bir açık kapı politikası geliştirir. Kentin kapıları herkese açıktır. Buna rağmen bu yeni kentin nüfusu günden güne yağmacı, kanun kaçağı erkeklerle dolup taşmıştır. Romulus buna bir çözüm bulmak için vahşice bir plan yapar. Komşu kabilelerden olan Sabinler bir araba yarışı şenliğine davet edilir öncelikle. Olumlu karşılanır Sabinler tarafından bu. Zira bu dönemde araba yarışları tanrılar adına bir kutlama amacıyla yapılmaktadır. Fakat bu masum davete rağmen Romalı erkekler dedik ya çoğu kanun kaçağı ve suçlular bir şekilde Sabin erkeklerini alt edip Sabinli kadınları teker teker ele geçirip evlerine götürürler. Romalı tarihçiler buna ele geçirmeye, aile kurma amacıyla girişilmiş bir eylem gibi masumane yakıştırmalarda bulunurlar. Bu araba yarışı yapılan pistte Roma'nın kaderi de çizilir. Biz bu vehim olayın gerçekleştiği yere Circus Maximus'a gidelim. Bu alan Romulus zamanında sadece bir pistten ibaretken 5. Roma kralı Tarquinius Priscus tarafından bir hipodrom olarak inşa edilir. Ama sadece heyecanlı yarışların yapıldığı bir pistten çok daha fazlasıdır bu yeni yapı. Maximus malum büyük devasa anlamlarına gelen günlük dilimizde maksimuma indirgeyeceğimiz bir kelime. Circus kelimesinin anlam karşılığı ise daire çemberdir. Fakat yapının kapladığı alan ve günümüze ulaşan çizimlerinden anladığımız kadarıyla bu at yarışı pisti bir daire değil de uzunlamasına düz alanın sonunda bir dönemeci barındıran şekli vardı. Kesinlikleri tartışılan ama benim önemli çıkarımlar yapmayı sevdiğim antik kaynaklar mekanın isminin anlamı konusunda güzel bir detay sundular bana. Kirke yani Romulus'un ve dolayısıyla Latinlerin de atası olan arabalı güneş tanrısı Helios'un kızına çıkar bana sunulan tüm ip uçları. Bu koca yarış meydanı aslında sadece yarışlar için değil aynı zamanda tanrıça Kirke'ye ait bir tapınım alanıydı. Burada gerçekleşen etkinliklere Romalılar Ludi Kirkenses adını veriyorlardı. Yani Kirke oyunları güneşin yani göklerde tek olanın kızı sayesinde soyu yücelen Latinlerin bir nevi yaratıcılarına karşı olan ilahi saygı göstergesidir bu ve henüz anlatmaya başlayamadığım Konstantinopolis hipodromuna kadar sirayet edecek birçok ritüelin de çıkış noktası Kirke'ye adanmış Circus Maximus'la hikayeye devam edelim ve anlatılacak daha başka birçok hikayenin bir kısmını da eritmeye başlayalım. Circus Maximus devasa çember, insanları, dünyayı, evreni saran koca bir düzenin sembolüdür. Gökteki yıldızların, mevsimlerin, günlerin, gecelerin ve tabii ki de insan hayatının döngüsünün canlandırıldığı minyatür bir kader meydanı. Bu büyük alan ve ileriki yıllarda kurulacak olan yarış pisti Roma İmparatorluğu'nun Romalı kavramının ele geçen her yere ihraç edildiği ve aynı zamanda Konstantinopolis hipodromunun da model alındığı kısaca Roma'nın doğduğu yerdir. Bu yüzden bu yarış alanı anlamadan İstanbul'a gelmemiz neredeyse imkansızdır. 548 metre uzunluğunda ve 80 metre genişliğindeki Circus hakkında 150 binden fazla kişiyi alabilecek kapasitesi olduğu kayıtlıdır. Ortasında Spina adı verilen ve çeşitli anıtlarla tanrı ve tanrıçalar adına yapılmış küçük tapınım alanlarının olduğu uzunca bir duvarla ikiye bölünmüştür. Yarışçılar bu Spina adlı duvarı 7 defa dönerler. İstanbul gibi 7 tepe barındıran Roma kentinin Palatin ve Aventin tepeleri arasındaki Mursia Vadisi'ndedir Circus Maximus ve erken dönemlerde salt bir yarış alanı değil ayrıca dini bir alandır. Zaman içinde bu dini yapılar çevresinde yarış pisti şekillenmiştir desek daha doğru olacak. Burada ilk dikkat çeken tapınak doğanın da bereketinden sorumlu olan Keres'e aittir. Yarış başlangıç noktasına yakın bir şekilde Spina'ya konumlanmış bir tapınağı olan bu tanrıça doğanın dirilişini sembolize etmekteydi. Spina'nın diğer tarafındaysa Consus adlı tanrının tapınım yeri vardı. Consus tahılların tanrısı olduğu gibi bir taraftan da doğanın ölü olduğu zamanlarda bu tahılların korunmasından sorumluydu. Zaten bu iki tanrının anıldığı zamanlara da baktığımızda verilmek istenen mesaj çok rahat bir şekilde görülür. Consus 21 Aralık'ta, Keres ise 12 Nisan'da anılır. Böylelikle doğanın doğumundan ölümüne kadar bir yol gidilir arenada. Tam bitti derken devran döner ve doğa yeniden canlanır. Bu yüzden rahatlıkla diyebiliriz ki Circus Maximus başta olmak üzere tüm Roma hipodromlarında düzenlenen oyunlar semboliktir. Bu sembollerin anlaşılabilmesi için de dönemin ritüellerine ve toplumun yaşam alışkanlıklarına bakmak lazım gelir. Yarış bir ritüeldir. Bu sebeple uzunca ve detaylıca bir anlatıma devam etmekte fayda var. Aksi halde günümüzde sadece 3 tane anıt kalabilmiş İstanbul Hipodromu'nun eskiden nasıl göründüğü üzerinden veya bir meydan kalmış mekanda yaşanan isyanlar üzerinden anlatım yapmak bir körün fili tarifine benzer. Bir adım daha geri gidelim ve detay taşlarıyla İstanbul'un yolunu döşemeye devam edelim. Örneğin şu Mursiye Vadisi'ni oluşturan tepelere bir daha bakalım. Bunlardan Roma'nın iki önemli sosyal tabakasını oluşturan Patrici ve Pleblerin ayrıldığı yerdir bu. Circus Maximus'ta yapılan oyunlar ve şenlikler aradaki sınıf farkını kaldırmaktadır. Ortadaki Spina bu sınıfların arasına çekilmiş bir sınır. Spina birkaç havuzdan oluşacak şekilde suyla doldurulur. Bu havuzun etrafında yine tarım tanrıcıklarına adanmış heykeller vardır. Bu detayı şöyle anlamlandırabiliriz. Zengini veya fakiri, hepsi de toprağın ve duanın nimetlerini kutsamak için aralarındaki sınıf farklarını kaldırarak buraya gelirler. Biraz da yarışlara ve yarışçılara bakalım. Auriga adı verilen yarışçılar bu tapınım alanının etrafında günün 24 saatine atfen günde 24 yarış yaparlar ve her yarışta 7 tur atarlar. Bu 7 sayısı için genelde ortaya atılan iddia 7 gezegenle alakalı olduğu yönündedir. Bu arada bu gezegenlerle ilgili olarak mevcut gezegenler aklımıza gelmesin. Bunlar Güneş ve Ay da dahil olmak üzere Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Spina adı verilen uzun ve havuzlarla ayrılmış duvarın iki başında iki işaretçi tur sonunda önlerindeki işaretleri teker teker indirir. Bunlardan biri atların da tanrısı olan denizlerin tanrısı Neptün'ün simgesi Yunuslardır. Diğeri de Zeus'un oynaşlarından Leda'nın yumurtadan doğan Castor ve Pollux adlı ikizlerine ithafen mermer yumurtalardır. Bu yumurtalardan hariç yine Spina üzerinde Castor ve Pollux'a ait birer heykel vardır. Bu ikiz kardeşin tek bir yumurtadan dünyaya gelmeleri onların bereketin sembolü olmalarını sağlamıştır. Bundan dolayı Romalılar tarafından kutsal kabul edilirler. Yarışlardaki takımlar bile bu ritüelin sembolleriyle ayrılırlar. Mavi takım suyu ve sonbaharı, yeşil takım toprağı ve ilkbaharı, kırmızı takım ateşi ve yazı, beyaz takımsa havayı ve kış mevsimini temsil eder. Zaten bu kalıplaşmış uygulamalar zaman içerisinde kemikleşmiştir ve bunlara ne zaman müdahale edilse başarısız olmuştur. Örneğin ileriki yıllarda bu takımların arasına zenginliğin rengi altın ve asaletin rengi mor takımlar eklenmeye çalışılsa da Hristiyanlığı çoktan kabul etmiş Bizanslılar bunları reddederler. Çünkü burası sadece çılgın kalabalıkların eğlenerek vakit geçireceği bir yer değildi. Burada yapılan şey her neyse ilahiydi. Roma dinince ve pagan etkisindeki Hristiyanlıkta. Bu bölümü bu şekilde sonlandıralım. Çünkü bu bir prolog, yani ön söz bölümüydü. Hipodromda görülecek olan heykellerin, anıtların, sembollerin arka planını anlamaya yönelikti. At yarışlarının neden çıktığı, at yarışlarının zaman içerisinde dönüşümü vesaire bütün bunları anlayabilmek için önemliydi. Çok fazla uzun olmasını istemedim bu programın. 30 dakikada sınırlı tutuyoruz ama bu hem 30 dakikayı geçmesin diye hem de sizin dinlemenizi kolay kılsın diye böyle bir ön söz yaptık. At yarışlarının nereden geldiğini, nereye gittiğini, İstanbul'da nasıl karşılandığını daha iyi anlayabilmemiz için. Birkaç gün sonra yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi, sağlıklı, dertsiz, tasasız günler. Birkaç gün sonra görüşürüz. Teşekkürler.